Ayrım 6.
Yapılmazsa korkunç cezalar beklermiş insanı. İşte Sokrates, görüyorsun neler söylüyorlar iyilikle doğruluk üstüne, insanlarla tanrıların bunlara biçtikleri değer üstüne. Şimdi doğuştan iyi, her işittiğinden pay çıkaran, hangi yoldan daha iyi bir hayata ulaşılacağını arayan bir genç üzerinde bütün bu söylentilerin nasıl bir etkisi olacağını düşünelim. Delikanlı, Pindaros'un şu sorusunu kendi kendine soracaktır. İçinde güvenle yaşayacağım kaleye doğru yoldan mı tırmanayım, dolambaçlı yoldan mı? Söylenenlere bakılırsa, doğru olup doğru görünmezsem hiçbir kazancım olmaz. Üstelik başıma belalar gelir, cezalara çarpılırım. Oysa ki, doğru görünmesini bilen eğri adam, tanrılarınkine benzer bir ömür sürebilir. Madem bilge şairlerin dediği gibi görünüş gerçeği alt edip mutluluğu elde ediyor, bütün benliğimle ona dönmeliyim. Çevreme yalandan bir iyilik duvarı örmeliyim. Bilge şair Arkilokos'un iki yüzlü kurnaz tilkisini hep ardım sıra sürüklemeliyim. Ama biri çıkıp kötülük edip de günün birinde yakayı ele vermemek kolay değil diyecek olursa biz de evet ama büyük işler hiçbir zaman kolay başarılmaz deriz. Ne olursa olsun mutlu olmak istersek görünüş yolunu tutmalıyız. Sırrımızı saklamak için başkalarıyla anlaşıp ortak oluruz. Bize halkın önünde de mahkemede de konuşmak, kandırmak sanatını öğreten ustalar vardır. Böylece kah aldatır, kah zor kullanır, hep yüze çıkar cezadan kurtuluruz. Diyeceksin ki tanrıların gözünden bir şey kaçmaz, onlar zora da gelmez. Doğru ama ya tanrılar yoksa ya da insanlarla uğraşmıyorlarsa ne diye onlardan boşuna saklanmaya çalışalım? Yok eğer tanrılar varsa ve bizimle uğraşıyorlarsa, onlar üstüne ne duymuşsak ne biliyorsak hepsini efsanelerden, tanrıların soyunu sopunu anlatan şairlerden biliyoruz. Gene o şairler, tanrıların kurbanlar, yatıştırıcı adaklar, armağanlarla kandırılabileceğini söylerler. İnsan ya inanır ya inanmaz bu söylenenlere. İnanırsa erilikten yana gitmeli ki tanrılara keseceği kurbanların parasını çıkarsın. Gerçi doğru olursak tanrılardan bize zarar gelmez. Ama o zaman da eğriliğin getireceği nimetleri tepmiş oluruz. Eğri olursak hem nimetlere konar hem de dualarla günahlarımızı affettirir, cezadan kurtuluruz. Günahlarımızın cezasını Hades'in ülkesinde yalnız biz değil torunlarımız da çekecek diyeceksiniz. Ama bizim delikanlı da düşünüp diyecek ki size, "A dostum, bu işte uyarmaların da kurtarıcı tanrılar kadar gücü var." Buna en ünlü devletler de böyle inanır. Hem şair hem de haberci olan tanrı çocukları da bize müjdelemişlerdir bunu. Bu böyle olunca erilik yerine doğruluğu seçmenin ne manası olabilir? Öyle ya, hem halkın hem aydınların önünde eğriyken doğruyu görünmeyi başardık mı, hayatta da öldükten sonra da tanrıların insanların arasında işimiz iş. Bu anlattıklarımdan sonra Sokrates, kafa, para, beden ya da soyca üstün olan bir adam doğruluğa değer vermek ister mi? Alay etmez mi doğrulukla? Biri doğruluğun en iyi şey olduğunu yetesiye kavramış olur da dediklerimizin yanlışlığını ortaya koyarsa bu çok anlayışlı bir adamdır. Eğrilere öfkelenmez, bilir ki ya tanrı gibi yaratılmış olduklarından ya da bilgeliğe erdiklerinden ötürü eğrilikten tiksinen insanlardan başka kimse doğru olmak istemez. İnsanlar ancak korkaklık, ihtiyarlık ya da başka bir yetersizlik yüzünden eğrilik edemedikleri için eğriliği kötülerler. Besbellidir bunun böyle olduğu. Bu çeşit insanlara haksızlık etmek imkanı verilecek olsa bu imkanı sonuna kadar kullanırlar. Bütün bu söylediklerimin asıl sebebine gelince Sokrates, kardeşim de ben de şunu demek istiyoruz. Dünya kurulalı beri sözleri bize kadar ulaşan bütün kahramanlar ve çağdaşlarımız arasında tek kişi çıkmamıştır ki eğriliği kötüleyip doğruluğu överken her ikisinin ün, ceza, kar gibi sonuçlarını ele almasın. Sizler büyük üstad doğruluğu hep bu yönden översiniz ama başlı başına bir doğruluk ve eğrilik vardır. Her ikisi de tanrılar ve insanlar görsün görmesin insanın içindedir. Hiçbiriniz ne şiirle ne sözle bunları ele alıp birimiz içimizdeki en büyük bela, ötekininse en büyük nimet olduğunu yetesiye belirtemediniz. Genç yaşımızda buna inandırılmış olsaydık haksızlığı önlemek için birbirimize bekçilik etmezdik. İnsan belaların en büyüğüyle bir çatı altında bulunmaktan korkar, kendi kendinin bekçisi olurdu. İşte Sokrates. Trasmakos'ta başkaları da doğrulukla erilik üstüne bugüne kadar edilen sözleri, hatta daha çoğunu söyleyebilirler. Doğrulukla eriliğin özünü kabaca ters yüz de ederler. Ama ne yalan söyleyeyim, ben senden başka sözler duymak isterim. Bunun için de bütün gücümle onlardan yana oldum. Doğruluğun eğrilikten üstün olduğunu ortaya koymakla kalma, doğrulukla eğriliğin içimizdeki etkisini göster de birinin kendiliğinden iyi, ötekinin de kötü olduğunu anlayalım. Glaukon'u dinle de doğrulukla eğriliğin görüşlerini bir yana bırak. Çünkü her ikisinin de görünüşü gerçeğe uymayacağına göre sen de doğruluğu değil doğru görünmeyi övmüş olursun. Eğri olmayı değil eğri görünmeyi kötülersin. Böylece de insanları kötülüklerini saklamaya zorlamış olursun. Sonunda sen de doğruluğun başkasına yararlı olduğunu, güçlünün işine yaradığını, eğriliğin ise kendine yararlı ve kârlı olduğunu ve başkasına yaramadığını Trasmakos gibi kabul etmiş olursun. Madem sen doğruluğun doğurduğu sonuçların görmek, işitmek, düşünmek, sağlam olmak gibi görünüşte değil de özünde verimli olan iyi şeyler daha çok kendileri için elde edilmeye değer nimetler olduğunu kabul ettin, öyleyse bize doğruluğun başlı başına iyi ve kârlı, eğriliğin ise zararlı olduğunu göster. Bırak kazançları, ünleri başkası övsün. Herkesin doğruluğu över ve eğriliği kötülerken kazançları, ünleri hesaba katmalarına bir şey demem. Ama bunu senden duymak istemem. Zorlarsan başka. Çünkü sen bunu araştırmakla geçirdin bütün ömrünü. Onun için yalnız doğruluk eğrilikten güçlüdür demekle kalma. Tanrılara, insanlara gizli kalsın kalmasın doğrulukla eğriliğin insandaki etkisini birinin kendiliğinden iyi ötekinin kötü olduğunu göster bize. Şu Glaukon'da Adamantos'un yaratılışlarına hayranımdır öteden beri. Ama bu sözleri duyduktan sonra onları büsbütün sevdim. Dedim ki, ey ünlü bir babanın evlatları, Megara cenginde ün kazanan sizleri överken Glaukon'un hayranı boşuna dememiş. Aristo'nun evlatları şanlı bir kahramanın tanrısal soyu diye. Tam yerindedir bu övme. Sizler eğriliğin doğruluktan üstün olduğunu bu kadar yaman savunabildikten sonra gene de buna kanmıyorsunuz. Gerçekten tanrısal bir şeyler olacak sizde. Söylediklerinize inanmadığınızı biliyorum. Sizleri tanımasaydım bu parlak sözler kuşkulandırabilirdi beni. Bu böyle ama size güvendiğim ölçüde işim zorlaşıyor. Nereden başlayacağım, doğruluğu nasıl savunacağım bilmiyorum. Bu işi beceremeyeceğim diye korkuyorum. Yetersizliğim şundan belli ki demin Trasmakos'a karşı doğruluğun eğrilikten üstün olduğunu ortaya koyduğumu sanmışken görüyorum ki sizi inandıramamışım. Şu da var ki susmam bu durumda. Ben soluk aldıkça, sesim çıktıkça doğruluk önümde kötülenirken onu savunamazsam günah işlemiş olurum. İyisimi elimden geldiği kadar savunayım doğruluğu. Bunun üzerine Glaukon ve ötekiler ne yapıp yapıp konuşmayı kesmememi, eğrilikle doğruluğun ne olduğunu, her ikisinin gerçekten neye yaradıklarını araştırmamı istediler. Ben de düşündüklerimi söyledim. Giriştiğimiz iş kolay değil. Çok keskin bir göz ister buna. Bu da bizde olmadığına göre araştırmaya şu yoldan gidelim. Gözü çok keskin olmayan kimselere uzaktan küçük harfler okutulmak istense, bunların biri aynı harflerin başka bir yerde daha büyük olarak bulunabileceğini akıl etse, bu iş ne kadar kolaylaşır? Önce büyük harfleri okur, sonra da küçük harflerin büyüklerin eşi olup olmadığına bakar. Adimantos, evet Sokrates, böylece iş kolaylaşırdı ama doğruluğun araştırılmasında bu güzel buluş ne işe yarayacak? İşte ben de bunu anlatacağım. Doğruluk varsa bir tek insanda olduğu kadar bütün bir insan topluluğunda da vardır değil mi? Elbette. Peki toplum bir tek insandan daha büyük bir şeydir diyemez miyiz? Diyebiliriz. Bundan şuna geçebiliriz. Daha büyük olan bir şeyde doğruluk daha büyük ölçüde vardır. Onu orada görmek daha kolaydır. Onun için isterseniz önce toplumda arayalım doğruluğun ne olduğunu. Sonra aynı araştırmayı bir tek kişi üzerinde yaparız. Böylece de en küçükte en büyüğe benzeyen yönleri buluruz. Gerçekten güzel bir yol. Şimdi düzenli bir toplumun doğuşuna bakalım. Orada doğruluğun da eğriliğin de beraberce nasıl doğduklarını görmez miyiz? Belki. O zaman aradığımıza daha kolay varmaz mıyız? Evet. O halde bu işi sonuna kadar götürelim mi ne dersiniz? İyi düşünün, az buz bir iş değil bu. Düşünecek bir şey yok dedi Adimantos. Başla. Peki. Bence toplumu yapan insanın tek başına kendi kendine yetmemesi, başkalarını gereksemesidir. Yoksa toplumun kurulmasında başka bir sebep var mıdır? Yoktur. Öyleyse bir insan bir eksiği için bir başkasına başvurur, başka bir eksiği için de bir başkasına. Böylece birçok eksikler birçok insanların bir araya toplanmasına yol açar. Hepsi yardımlaşarak bir ortaklık içinde yaşarlar. İşte bu türlü yaşamaya toplum düzeni deriz, değil mi? Doğru. Bu toplumda bir insan bir şey verirken ya da alırken bunu kendisi için karlı bir iş diye yapar, değil mi? Elbette. Öyleyse gelin şimdi yeni baştan bir toplum kurduğumuzu düşünelim. Demin toplumu yapan gereksemelerdir demiştik. Evet, ama gereksediğimiz ilk ve en büyük şey varlığımızı, yaşamımızı sağlayan yiyecektir, değil mi? Ona ne şüphe? İkincisi barınacak bir yer. Üçüncüsü de giyecek, miyecek. Öyle. Şimdi bakalım toplum bütün bu işleri nasıl görecek? Kimi çiftçi olacak, kimi duvarcı, kimi dokumacı? Aralarına kunduracıyı da yahut bedenimizin başka isteklerini karşılayacak birilerini de katalım mı? Tabii. Demek bir toplum en az 4-5 kişi olacak, hiç değilse en küçük toplum. Öyle ya, devam edelim. Bunlardan her biri kendi sanatını ötekilerin hizmetine koymalı mıdır? Örneğin çiftçi 4 kişi için tek başına mı yiyecek sağlamalı? Yani 4 kişiye yiyecek sağlamak için 4 misli vakit ve emek mi harcayacak? Yoksa onları düşünmeden zaman ve emeğini 4'e bölüp yalnız kendi için birini yiyeceğine, birini ev yapmaya, birini elbise, birini de kundura yapmaya mı harcayacak? Kendi emeğiyle elde ettiğini başkalarıyla paylaşacak yerde kendi işlerini kendi mi görecek? Yok canım dedi Adimantos. Birincisi daha kolay olsa gerek. Değil mi ya? Hem cevabın bana şunu hatırlattı. İnsanlar yaratılıştan birbirine benzemezler. Kimi şu işe, kimi bu işe daha yatkın değil midir? Öyledir. Bir insan birçok sanatla uğraştığı zaman mı daha güzel iş görür yoksa tek sanatla mı? Tek sanatla tabii. Bir de şu var üstelik. Bir iş tam zamanında yapılmadı mı bir şeye yaramaz. Tabii. Neden? Çünkü iş insanın boş vakti olmasını beklemez. İşin gerekleri neyse her şeyi bırakıp onu yapacaksın. İster istemez. Böylece insan başka işlerle uğraşacağına, yaratılışına uygun olan işi zamanında görürse iş gelişir, hem daha güzel hem daha kolay olur. Çok doğru. Öyleyse Adimantos, demin saydığımız istekleri karşılamak için bir toplumda 4 kişiden daha çok insan olacak. Çünkü araçlarının iyi olmasını isteyen çiftçi ne kendi sapanını, ne belini, ne de öteki araçlarını kendi yapacak. Mimar, dokumacı, kunduracı için de böyle değil mi? Evet. Böylece de dülgeri, çilingiri, daha birçokları bize katılıp küçük topluluğumuzu büyütecekler. Şüphesiz. Çiftçilere çift sürmek için öküz, mimarlara taşıtacakları şeyler için yük hayvanı, dokumacılara, kunduracılara yün ve deri sağlamak için çobanları, sığırtmaçları filan da katarsak, toplumumuz gene de pek büyümüş olmaz. Ama bütün bu kalabalık bir araya gelirse toplum pek de küçük sayılmaz. Bu toplumu nerede kurarsak kuralım, gene de başka şehirlerden öteberi getirmek zorunda kalacağız. Tabii. O halde istenen şeyleri başka şehirlerden getirecek kimseler de gerek. Evet. Ama bu işi yapacak aracı istenen şeyleri almak için gittiği zaman eli boş gitmeyecek herhalde. Yoksa eli boş döner değil mi? Elbette. Öyleyse toplum yalnız kendine yetecek kadar değil, başka şehirlerle alışverişi sağlayacak çoklukta ve çeşitli mal yetiştirecek. Öyle ya. Böyle olunca toplumdaki çiftçilerin ve öteki işçilerin de sayısı artacak. Artacak. Sonra dışarıyla olan bu alışverişi sağlayacak aracılar olacak. Bunlar da tüccarlardır, değil mi? Evet. Demek tüccarlara da ihtiyaç var. Tabii. Ticaret deniz yoluyla yapılırsa denizcilikten anlayan birçok kimseleri daha katacağız. Öyle ya. Ha. Şimdi bunlar toplumun içinde emeklerinin verimini aralarında nasıl paylaşacaklar? Asıl bunun için kurmuştuk toplumu. Tabii alışverişle. Bundan da bir pazar yeriyle alışveriş aracılığını yapacak olan para doğacak. Çok doğru. Peki ama bir çiftçi ya da başka bir işçi yetiştirdiği ya da yaptığı bir şeyi satmak için pazarda oturup işini yüzüstü mü bırakacak? Olur mu öyle şey? Bu işi de bir yoluna sokanlar çıkacak. Düzenli bir toplumda bunlar daha çok cılız, bedenleri başka işlere elverişsiz kimseler olur. Onların işi pazarda bekleyip para karşılığı mal alıp satmaktır. Demek ki böylece toplumumuzda parakende satıcılar da oluyor. Çarşıda yerleşip alım-satım işiyle uğraşanlara satıcı, şehirler arası alışverişle uğraşanlara tüccar diyoruz. Evet, bir de pek kafaları işlemeyip de beden işlerinde çalışan insanlar vardır. Bunlar da beden güçlerinden faydalanmak istendiklerinden bu güçlerini ücret karşılığı satanlar, aldıkları paraya gündelik, kendilerine de gündelikçi denir, değil mi? Demek toplumumuzun tamamlanması için gündelikçilerin de olması gerekiyor. Öyle. O halde Adimantos, bütün bunları da kattıktan sonra şehrimize tam bir toplum diyebilir miyiz? Diyebiliriz gibi geliyor. Öyleyse doğrulukla erilik bu toplumun neresinde yer alabilir? Demin saydığımız işler ve insanların hangisiyle girmiştir topluma? Doğrusunu istersen pek bilmem orasını Sokrates, ama insanların alışveriş işlerinde olsa gerek. Evet, dediğin doğru belki. Ama gel üşenme de bu işi inceleyelim. Böylece düzene giren insanların nasıl yaşayacaklarını düşünelim önce. Onlar ekmeklerini, şaraplarını, yiyeceklerini, kunduralarını yapacaklar. Evlerini kuracaklar. Yazın çoğu zaman çıplak, yalın ayak, kışında üstlerine, ayaklarına bir şeyler giyip çalışacaklar. Arpadan, buğdaydan yapacakları unları kah pişirip, kah yoğurup güzel çörekler, ekmekler hazırlayacaklar. Yanlarına serdikleri hasırların, temiz yaprakların üzerine dizecekleri bu ekmek ve çörekleri sarmaşık, mersin yaprakları üzerine uzanıp çocuklarıyla beraber keyifli yiyecekler. Üstüne de şaraplarını içecekler. Aç kalmaktan, savaştan çekindikleri için de gelirleri ölçüsünde çocuk yetiştirecekler, değil mi? Glaukon söze karıştı. Görüyorum ki sen de insanlara kuru ekmekle ziyafet çekiyorsun. Haklısın Glaukon dedim. Unutmuştum. Tabii onların tuz, zeytin, peynir gibi katıkları da olacak. Soğanla, lahanayla, köy yemekleri de pişirecekler. Önlerine incir, nohut, bakla gibi çerezler de koyacağız. Bir yandan mersin yemişiyle palamudu küle gömecekler, bir yandan da azar azar içecekler. Barış ve sağlık içinde. Böyle tabii, bir yaşayıştan sonra ihtiyarlayıp ölecekler. Ölünce de aynı yaşayışı çocukları sürdürüp gidecek. Glaukon, Sokrates dedi, senin kurduğun bu toplum domuzların toplumu olsaydı onları da gene böyle yaşatacaktın. Peki nasıl yaşatalım öyleyse? İnsanlar nasıl yaşıyorsa öyle. Bir defa uzanmak, rahat etmek için yatakları olacak. Yemeklerini masada yiyecekler. Bizimkiler gibi katıkları, çerezleri olacak. Anlıyorum demek istediğini. Yeni doğmuş bir toplumu değil, bolluğa kavuşmuş bir toplumu ele alacağız. Peki öyle olsun. Belki böylesi daha iyi. Çünkü doğrulukla eğriliğin nasıl doğduğunu böyle bir toplumda daha iyi görebiliriz. Ben asıl toplumu henüz bozulmamış, gürbüz olanını ele almıştım. Ama isterseniz bozulmuş, illetli bir toplumu da ele alabiliriz. Buna bir engel yok. Hem dediğin gibi bir şokları benim de aldığım düzenle yetinmeyecekler. Yataklar, masalar, her çeşit eşya, katıklar, korkular, kadınlar, tatlılar isteyecekler. Hatta bunların türlü türlüsünü. Böyle olunca da demin başta saydığımız ev, elbise, kundura yaşamak için en gerekli şey sayılmayacak. O zaman gelsin resim, gelsin nakış. Altınımız, fil dişimiz ve buna benzer şeylerimiz olsun diyecekler, değil mi? Evet. Öyleyse bizim toplumu daha da büyütmeliyiz şimdi. Gürbüz olan önceki toplum yetmiyor. Ona yaşamak için gerekli olmayan bir sürü işler, işçiler katacağız. Şehrimiz şiştikçe şişecek. Türlü türlü avcılar, renk ve çizgilerle çalışan sürü sürü resim ustaları, çalgıcılar, şairler ve şairlerin hizmetinde okuyucular, korolar, oyuncular, oyun kurucuları, çeşit çeşit eşyalar yapmak için sürüyle işçiler ve hele kadınlara süspüs yetiştirecek insanlar. Bu arada kendi işlerimizi gördürecek kimseler de arayacağım. Lalalar, dadılar, oda hizmetçileri, süt nineler, berberler, sonra aşçılar, aşçı yamakları, dahası da var, domuz çobanları. Bunların önce kurduğumuz toplumda yeri yoktu. Şimdi kurduğumuz toplumda üstelik insanlar et de yemek isteyeceklerinden sürü şaşacak. Evet, böyle olunca hekimlerin önemi de büsbütün artacak. Evet, artacak. Ya toprak ne olacak? Eskiden üstünde yaşayanları beslemeye yeterken şimdi yetmez olacak, değil mi? Haklısın. Otlaklarımız, tarlalarımız bize yetmez olunca komşularımızınkini ele geçirmek isteyeceğiz. Onlar da bizim gibi zorunlu gerekler sınırını aşıp sonsuz bir mal edinme hırsına kapılmışsalar bizim toprağımızı almak isteyecekler. İster istemez. Desene savaş başladı Glaukon. Yoksa başka çıkar yolu var mı? Yok. Savaştan iyilik mi gelir, kötülük mü? Bunu şimdilik bir yana bırakalım. Savaşın nasıl ortaya çıktığını gördük. Savaş, teklerin hayatında olduğu gibi toplumun hayatında da kötülüklerin kaynağı olan şeyden, başkalarından çok mal edinme hırsından doğuyor. Evet, öyle. Toplum daha da büyüdü mü şimdi dostum? Bir yandan toplumun varlığını korumak, bir yandan da yeni topraklar edinmek için savaşacak koskoca bir de ordu gerekmez mi? Nasıl, toplumun insanları yetmez mi bu işe? Yetmez tabii. Nasıl anlaşmıştık demin, unuttun mu? Bir insan birçok sanatları birden başaramaz dememiş miydik? Doğru. Peki savaşta dövüşmek bir sanat değil mi sence? Bir sanattır elbet. Kunduracı sanatına savaşçıdan daha mı çok kendini verir? Vermez. Peki kunduracıya, kunduralarımız güzel olsun diye, çiftçi, dokumacı, mimar olmaya kalkışmasın, yalnız kunduracılık yapsın dememiş miydik? Her sanat adamı başka her işi bırakıp ömrü boyu hiçbir fırsatı kaçırmadan kendini yaratılışına en uygun sanata vermeyecek miydi? Savaş işlerine de insanın kendini vermesi gerekmez mi? Yoksa savaş işi bir çiftçinin, bir kunduracının ya da herhangi bir işle uğraşanın ayrıca yapabileceği kadar kolay bir iş midir? Düşün ki bir insan tavla veya zar oyununu bile asıl işi saymazsa, onunla çocukluğundan beri uğraşmamışsa iyi oyuncu olamaz. Sonra biri bir kalkan ya da herhangi bir savaş aracını eline alır almaz, türlü savaşlarda kullanacak usta bir savaşçı olsun da, niçin bir başka aracı ilk defa eline alan işçi onu kullanmakta usta olmasın? Sanat bilgisi edinmemiş, sanatla yeterince uğraşmamış kimse eline her aldığı aracı iyi kullanabilir mi? Araç bilenin elinde işe yarar elbet. Koruyucuların gördükleri iş önemli olduğuna göre onların da yalnız büyük bir özen ve sanat isteyen kendi işleriyle uğraşmaları gerekir. Bence de öyle. Peki bu iş için uygun bir yaratılış da istemez mi? İster tabii. Öyleyse devletin bekçiliğine nasıl bir yaratılışta olanların seçilmesi gerektiğini araştıracağız şimdi. Bulabilirsek. Araştıralım. Kolay iş değil ama elimizden geleni yapalım. Yapalım. Sence cins bir köpeğin bekçilikten yana yaratılışı soylu bir delikanlınınkinden ayrı mıdır? Anlamadım, ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum, her ikisi de düşmanı sezebilmek için keskin duyulu, sezer sezmez de kovalayabilmek için çevik, yakalayınca da boğuşmak için güçlü olmalıdır. Elbet öyle olmalı. Üstelik iyi dövüşmesini istiyorsak yiğit de olmalı, şüphesiz. İyi ama bir atın, bir köpeğin ya da başka bir varlığın yiğit olabilmesi için azgın da olması gerekir. Ancak azgın olanların yatıştırılmaz, yenilmez, gözü pek, boyun eğmez olduklarını da görmüşsündür. Gördüm. Peki şimdi bir bekçi, bedenci nasıl olacak biliyoruz. Evet, ruhça da azgın olması gerektiğini gördük değil mi? Evet, onu da gördük. Peki ama Glaukon, yaratılışı böyle olanlar birbirlerine de, yurttaşlarına da hoyrat davranmazlar mı? Davranırlar gibi geliyor. Oysa bu insanların yurttaşlarına yumuşak, düşmana hoyrat olmaları gerek. Yoksa yurttaşları düşmandan önce onları haklar. Doğru. Öyleyse ne yapalım? Hem yumuşak huylu olacak hem de yiğit. Nerede bulalım böylesini? Yumuşaklık azgınlığın tam tersidir sanırım. Doğru. İyi ama korkarım bu iki huydan biri olmadı mı insan iyi bir bekçi olamaz. Her iki huyu da bir arada bulmak imkansız olduğuna göre bekçinin iyisini arada bul. Bulmak güç doğrusu. Bir çıkmaza girdiğimi görünce önce söylediğimiz sözleri düşündüm. Çıkar yolu bulmalıyız tabii. Ele aldığımız örnekten ayrıldık dostum dedim. Nasıl olur? Demin bir varlıkta iki karşıt huy olmaz demiştik. Oysa olabilir. Atlamışız.